Her şeyden önce Kur'an-ı Kerim ve Meali. Şimdi Furkan Suresinin 61 ila 63. ayetlerini dinliyoruz.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما صدق الله العظيم.
Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla. Gökte burçları kılan, onların içinde bir aydınlık ve nurlu bir ay var eden Allah ne yücedir. O gece ile gündüzü birbiri ardınca kılandır. Öğüt alıp düşünmek isteyenler ya da şükretmek isteyenler için. O Rahman olan Allah'ın kulları, yeryüzü üzerinde alçak gönüllü olarak yürürler ve cahiller kendilerine muhatap oldukları zamanda selam derler.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradyo.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Yüce İslam Peygamberi ve Mutahhar Ehl-i Beytine selam ve salavatla Tahran'dan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 11 Mehr 1404, Miladi 3 Ekim 2025 Cuma. Değerli dinleyiciler, az sonra ben Mehtap Hamine sizler için akşam haberleri ve günün siyasi yorumunu sunacağım. Ardından Bin Çehre Bir Tarih Podcast'i, İman Nuru, İran'ı Gezelim ve Düzenli Hayat'ı dinleyeceksiniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinliyorsunuz. Önce önemli haberlerden özetler. Tahran Cuma namazı hatibi, İran İslam Cumhuriyeti'nin asla zilleti kabul etmeyeceğini söyledi. Larijani, Batı'nın gerçek müzakere istemediğini belirtti. İran Savunma Bakanı, halkın düşmanın psikolojik savaşına karşı dikkatli olması gerektiğini belirtti. İran ve Rusya, Avrupa'nın yaptırım kararlarını geri getirme girişiminin geçersiz olduğunu vurguladı. Ve Siyonist rejim son direniş filosu gemisini alıkoydu. Şimdi haberler. Tahran Cuma namazı hatibi, İran İslam Cumhuriyeti'nin nükleer alandaki tutumunu vurgulayarak, kimsenin İran'ı zenginleştirme hakkından mahrum bırakma yetkisine sahip olmadığını, çünkü bu bakış açısının zillet doğurduğunu ve İran halkının bunu asla kabul etmeyeceğini söyledi. Ayetullah Seyyid Ahmet Hatemi bu haftaki Cuma hutbesinde İran'ın savunma kabiliyetleriyle ilgili zillet içeren tutumları eleştirerek şöyle dedi: "Bugün bazıları İran İslam Cumhuriyeti'nin uranyum zenginleştirmemesi gerektiğini söylüyor. Aynı kişiler daha önce uzun menzilli ve orta menzilli füzeleri sahip olmamamız gerektiğini savunuyordu. Böylece bir saldırı durumunda deneyemeyelim ve direnemeyelim ve ülkemiz yerle bir edilsin. Bu zillet dolu bakış açısını kabul etmiyoruz." Tahran Cuma namazı hatibi konuşmasının devamında Filistin meselesine değinerek şunları söyledi: "Donald Trump'ın şeytani planı ve Filistin halkına karşı çizilen haritaların amacı bu halkı aşağılamak ve onlara hükmetmektir. Bazı ülkeler bu zulümler karşısında sessiz veya tepkisiz kalıyor. Bu ülkelere diyoruz ki peygamber zulme karşı durdu, ona sessiz kalmadı." Ayetullah Hatemi son iki yılda yaşanan olaylara ve verilere atıfta bulunarak benzeri görmemiş bir vahşete tanıklık ettiklerini ifade ederek şöyle konuştu: "Binlerce kişi hayatını kaybetti ve bu gibi davranışlar kalpsizlik ve acımasızlığın göstergesidir. Birleşmiş Milletler ve bazı uluslararası kuruluşlar bu cinayetlerle ilgili tutumlarında hesap vermelidir. Eğer gerçekten halklarla dayanışma içinde olursa bu insanlara destek verirlerdi." İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri, Batı'nın Tahran'a baskı uygulamaya çalıştığını ve gerçek bir müzakere niyeti taşımadığını söyledi. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Larijani, Batı ve İsrail'in İran'a ekonomik baskı uygulanması durumunda sosyal krizlerin çıkabileceğini düşündüğünü ve bu yolla İran'la daha kolay hesaplaşabileceklerini ifade etti. Pars Today'in tesnime dayandırdığı haberine göre Larijani, Batı'nın İran'a baskı uygulamak istediğini belirterek, "Amerikan tarafı açıkça füze menziliniz 500 kilometrenin altında olması gerektiğini söylüyorsa bu gerçek müzakere istemediğini gösterir," dedi. Laricani batılı tarafların nükleer anlaşma hükümlerini uygulamada verdikleri sözleri tutmadığını hatırlatarak, bu anlaşmada önce Amerika, ardından Avrupalılar ihlalde bulundu, şimdi ise İran'ı suçluyorlar ifadelerini kullandı. Laricani sözlerinin devamında Hizbullah'ın zarar gördüğünü inkar etmenin mümkün olmadığını, ancak düşmanın bu hareketin köklü yapısı üzerine bizden daha fazla düşündüğünü belirterek, çünkü bu hareketin arkasında ideolojik bir düşünce var ve mücadele yolunu izliyor. Bu harekete baskı uygulandığında kapasitesi daha da genişler. Mücadele yöntemini benimseyen bir düşünce akımı bu şekilde yok edilemez dedi. Laricani şöyle devam etti. Batı'nın özellikle Amerika ve İsrail'in bölgenin jeopolitiğini değiştirmek için sınırlı bir zamanları olduğuna inandıkları görülüyor. Mevcut koşullarda direniş hareketinin etkili bir güç olduğunu da göz ardı etmiyorlar. Asıl hedefleri çeşitli ülkelerdeki direniş hareketlerini ortadan kaldırmak ve İsrail'in bölgeye egemenliğini tesis etmek. Ancak İsrail'in bu egemenliği kurmasının önünde ciddi engeller bulunuyor. Çünkü bu egemenliğin kabul görmesi için genellikle düşünsel, ekonomik ya da teknolojik bir hegemonya gerekir. Oysa bu özelliklerin hiçbiri İsrail'de kayda değer biçimde mevcut değil. İran İslam Cumhuriyeti Savunma Bakanı, halkın düşmanının yürüttüğü psikolojik savaşa karşı dikkatli olması gerektiğini vurgulayarak, ülke savunmasına her zaman hazır olunması gerektiğini belirtti ve eğer bize bir savaş dayatılırsa biz askerlerin görevi savunmaktır dedi. Tümgeneral pilot Aziz Nasirzade, Perşembe akşamı Türkiye ziyaretinin sonunda yaptığı açıklamada, bu ziyaretin kazanımlarına değinerek, sınır güvenliği alanında fikir alışverişinde bulunduklarını ve Siyonist rejimin son dönemde bölge ülkeleri için oluşturduğu tehditleri ele aldıkları belirtilerek, Suriye konusunda görüşüldüğünü ifade etti. Nasirzade, İran ve Türkiye taraflarının görüşlerinin birbirine yakın olduğunu belirterek, iki ülke arasındaki ortak noktaların farklılıklardan çok daha fazla olduğunu söyledi. İran Savunma Bakanı, özellikle Amerika tarafından bölgeye getirilen askeri teçhizatın, ülkede ve bölgede endişelere yol açabileceği yönündeki değerlendirmelere ilişkin olarak, nakli olsun ya da olmasın, biz askeri birim olarak sürekli ülkemizi savunmaya hazır olmalıyız, dedi. Tümgeneral Nasirzade, ülkenin diğer kesimlerinin bu tür gelişmelerin psikolojik etkisi altında kalmaması gerektiğini vurgulayarak, bu hareketlerin büyük ölçüde psikolojik operasyon olduğunu ve sürekli olarak saldırı olacağı yönündeki söylemlerin toplumda huzursuzluk yaratmayı amaçladığını ifade etti. Rusya Federasyonu Dışişleri Bakan Yardımcısı ve İran İslam Cumhuriyeti'nin Moskova Büyükelçisi, Avrupa'daki 3 ülkenin Tahran'a yönelik kaldırmış yaptırım kararlarını geri getirme girişiminin geçersizliğine dikkat çekti. İran'ın Moskova Büyükelçisi Kazım Celali, Cuma günü Rusya Dışişleri Bakanı'nın Kuzey ve Güney Amerika ülkeleriyle ilişkiler, BRICS ülkeleriyle işbirliği ve uluslararası güvenlik konularından sorumlu yardımcısı Sergey Ryabkov ile bir araya geldi. Görüşmede İran İslam Cumhuriyeti ile Rusya Federasyonu'nun uluslararası platformlardaki işbirliği ve BRICS grubundaki ortaklıkları ele alındı. Celali, 3 Avrupa ülkesinin uluslararası mekanizmaları kötüye kullanarak attığı yasa dışı adıma işaret ederek, Amerika'nın bu çok taraflı anlaşmadan çekildiği tarihten itibaren Avrupa'nın nükleer anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmemeye başladığını belirtti. Ryabkov da 3 Avrupa ülkesinin yaptırım kararlarını geri getirme girişimini geçersiz sayarak, Rusya Federasyonu'nun bu yasa dışı sürece karşı tutumunu hem Dışişleri Bakanlığı açıklamalarıyla hem de diplomatik temsilciliklerinin beyanlarıyla defalarca açık ve net şekilde ortaya koyduğunu belirtti. İran İslam Cumhuriyeti İslami Tebliğ Koordinasyon Konseyi yayımladığı bildiride, ülke genelindeki cuma namazı cemaatini direniş filosuna yönelik vahşi saldırıyı kınama ve Siyonist suç şebekesine karşı öfke ve nefretlerini kahrolsun İsrail ve kahrolsun Amerika sloganlarıyla haykırmaya davet etti. Konseyin açıklamasında şu ifadeler yer aldı. Diriliş kervanı, özgür halkların zulüm ve cinayet karşısındaki direnişinin simgesi ve Filistin'e destek ile Gazze halkına yönelik insanlık dışı kuşatmaya karşı cesur bir harekettir. Siyonist rejim, barış yanlısı ve adalet arayışındaki insanlara saldırarak uğursuz karakterini bir kez daha ortaya koymuştur. Siyonist rejimin deniz kuvvetleri Gazze'ye insani yardım ulaştırmak üzere hareket eden Sumut filosunun son kalan gemisini uluslararası sularda durdurarak alıkoydu. Bu müdahaleyle birlikte direniş filosuna ait toplam 42 tekne ve gemi Siyonist rejimin kontrolüne geçti. Rejimin deniz kuvvetleri bu sabah erken saatlerde Gazze ablukasını kırmak amacıyla yola çıkan Marinette adlı son gemiyi uluslararası sularda takip ederek alıkoydu. Daha önce çeşitli ülkelerden yola çıkan ve uluslararası aktivistleri ile insani yardımları taşıyan 42 gemi ve tekneden oluşan bu filo Gazze'ye ulaşmayı hedefliyordu. Diriliş filosunun yetkilileri İsrail rejiminin bu eylemini uluslararası hukukun açık ihlali ve deniz korsanlığı olarak nitelendirdi. Ayrıca Gazze'ye insan yardım ulaştırma çabalarının abluka tamamen kaldırılana kadar süreceğini vurguladı. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz. Tahran'dan akşam yayınımız günün siyasi yorumuyla devam ediyor. Bu akşamki yorumumuz Trump'ın Gazze planıyla ilgili. İsrail gazetesi Haaretz'in haberine göre Trump'ın planı Gazze savaşını bitirmek için açık bir yol haritası sunmak yerine Tel Aviv'e savaşı sürdürme fırsatı veriyor. İbranice yayın yapan Haaretz gazetesi, Trump'ın Gazze savaşını sona erdirme planıyla eş zamanlı olarak Siyonist rejimin başbakanı Benjamin Netanyahu'nun uluslararası baskılarla iç siyasi ve güvenlik kaygılarının birleşmesinden oluşan karmaşık bir sorunla karşı karşıya olduğunu bildirdi. Haaretz, Netanyahu'nun bu plana açık destek vermesine rağmen uzmanlar ve yakın çevresinin planın tüm maddelerini uygulama konusundaki gerçek bağlılığına dair şüphe duyduğunu aktardı. Uzmanlar planın bazı bölümlerinin uygulanamaz görüldüğünü ve Netanyahu'ya zaman kazanma ve pazarlık yapma imkanı tanıdığını vurguluyor. Fars Haber Ajansı'nın aktardığına göre gazete Trump'ın planında uygulama sürecine dair birçok belirsizlik ve bulanıklık bulunduğunu, ayrıca ölçülebilir hedeflerin olmadığını yazdı. Bu durum Netanyahu'ya planın uygulanma hızı ve süreci üzerinde kontrol sağlama imkanı veriyor. Örneğin planda iki tarafın kabul açıklamasının ardından savaşın sona ereceği, tüm saldırı operasyonlarının durdurulacağı ve 72 saat içinde tüm İsrail esirlerin serbest bırakılacağı belirtiliyor. Ancak Hamas'ın bu maddeyi yerine getirmemesi durumunda ister tüm esirlerin elinde olmaması, isterse esirlerin cesetlerinin yerinin tespitindeki zorluklar nedeniyle ne tür bir mekanizmanın devreye gireceği açıklanmamış. Bunun yanı sıra Trump'ın planı serbest bırakılacak Filistinli esirlerin kimliğini belirtmemiş. Bu durum Hamas ile öne çıkan Filistinli şahsiyetlerin serbest bırakılması konusunda ciddi bir anlaşmazlık yaratabilir. Netanyahu ise açıkça anlaşmayı ihlal etmiş gibi görünmeden bu talepleri reddedebilir. Haaretz gazetesi söz konusu plana göre Gazze'deki üst düzey Hamas liderliğinin savaş sonrası geleceğinin hala belirsiz olduğunu belirtti. Çünkü bölgede kalmaları, barışçıl bir birlikte yaşama taahhüdü ve silah bırakma şartına bağlı olacak. Ancak Hamas bu şartı açıkça reddetti ve direniş silahlarının işgal sürdüğü sürece bırakılmayacağını ifade etti. Ayrıca İsrail ordusunun Gazze şeridinden geri çekilmesi, direnişin tamamen silahsızlandırılması ve tüm esirlerin teslim edilmesi şartına bağlanmış durumda. Haris'e göre Lübnan deneyimi göz önünde alındığında Hamas'ın bu şartları kabul etmesi halinde bile Siyonistlerin anlaşmayı ihlal etme ihtimali ve Amerika'nın taahhütlerine bağlı kalmama riski oldukça yüksektir. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, günün siyasi yorumunu dinlediniz. İran Radyo Podcast. Bu bölümde İran Yahudi toplumunun önde gelen isimlerinden Harun Yeşayayi'nin hayat hikayesini anlatıyoruz. Udlacan sokaklarından İran sinemasının zirvesine uzanan yolculuğunda gelenek ile modernite ve Yahudi toplumu ile ulusal kültür arasında kalıcı bir bağ kuran bir isim. Merhaba. Bin Çehre Bir Tarih Podcast'inin başka bir bölümünü daha dinliyorsunuz. Bu bölümde İran'daki Yahudi varlığının hikayesini derinlemesine inceliyoruz ve önümüzdeki birkaç bölümde ünlü ve başarılı İranlı Yahudi şahsiyetleri tanıtacağız. Bu bölümde adı yalnızca İran sinemasının değil, aynı zamanda bu toprakların sosyal ve kültürel tarihinin de ölümsüzleşmiş bir adamının hayatına birlikte bir yolculuk yapacağız. İsmi İran kültürü, sanatı ve toplumuyla özdeşleşmiş, Yahudi inancına sahip bir adamın hayat hikayesini anlatmak istiyoruz. Tahran'ın Udlacan semtinin dar sokaklarından yükselen, azmi ve topraklarına duyduğu derin sevgiyle İran sanat ve kültürünün önde gelen isimlerinden biri haline gelen bir adam. Hayatı iniş çıkışlarla, büyük kararlarla, bir toplumun kimliğini koruma çabalarıyla dolu ve aynı zamanda geleceğe yeni kapılar açan bir adam. O Harun Yeşayayi'den başkası değil. İran sinemasına ilgi duyuyorsanız yakından tanıyacağınız bir isim. Ancak Harun Yeşayayi sadece büyük bir sinema yapımcısı değil, çağdaş İran'ın kültürel tarihinin, İranlıların toplu kimliğinin bir parçası. Bin Çehre Bir Tarih Podcast'inin bu bölümüne hoş geldiniz. Dinleyeceğiniz podcast, İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek isterseniz iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Hikayemiz Hicri Şemsi 1314, Miladi 1935 yılının yazında Tahran'da başlıyor. O günlerde Tahran değişim sürecinde olan bir şehirdi. Sokaklar yavaş yavaş asfaltlanıyor, eski mahalleler, dar sokakları, kerpiç ve tuğla evleriyle hala nefes alıyordu. Bu mahallelerden biri de Udlacan'dı. Tahran'ın kalbinde yer alan Udlacan, İran'ın tarihi Yahudi mahallelerinden biriydi.
farklı etnik kökenlerin ve dinlerin bir arada yaşadığı, camiden gelen ezan sesinin, kilise ve sinagogdan gelen çan seslerinin birbirine karıştığı bir mahalle. Hicri Şemsi 3 Şehrivel 1314 tarihinde daha sonra İran sanat ve kültürünün en önemli şahsiyetlerinden biri olacak bir çocuk bu mahallede doğdu. Doğum yeri kalabalık bir Yahudi ailesiydi. Babası Meşe Hayim, yerel bir kasap dükkanında çalışan sade ve çalışkan bir adamdı. Yeşayi ailesinin 9 çocuğu vardı ve Harun en küçüğüydü. Hayat basit ve yoğundu ve aile babasının kısıtlı geliriyle geçiniyordu. Ancak Harun doğduktan birkaç ay sonra bir kaza her şeyi değiştirdi. Harun'un babası Meşe Hayim, tetanus hastalığına yakalandı ve 44 yaşındayken hayatını kaybetti. Babasını o zor yıllarda kaybetmesi, annesi ve çocukları için büyük bir darbe oldu. Ailenin annesi 9 çocuğunu büyütme sorumluluğuyla birdenbire kendini yalnız buldu. Güçlü bir kadındı ve eşsiz bir azimle hayatını sürdürmeye çalıştı. Ailenin ağabeyi de ona yardım etti ancak koşullar zordu. Harun daha sonra anılarında evlerin o kadar kalabalık olduğunu, ders çalışacak yeri olmadığını ve şehir parkına gidip orada sessizce çalışmak zorunda kaldığını anlatır. Ama onda dirençli ve bağımsız bir ruh gelişirken bu zor günlerdi. İstediği her şey için savaşmayı ve geri adım atmamayı öğrendi. Harun ilk öğrenimini Nur ve Sadakat Okulu'nda başladı ve orta öğrenimini Alyans Okulu'nda tamamladı. Bu dönem İran'ın büyük siyasi değişimler geçirdiği Hicri Şemsi 1320'lere denk geliyordu. İkinci Dünya Savaşı'nda İran'ın işgal edilmesi ve petrol endüstrisinin millileştirilmesi. Bu dönemde Harun zihninde ilk mücadele kıvılcımlarının çıktığı bir gençti. Ülkedeki atmosfer gergindi. Petrol endüstrisinin millileştirilmesi, gençlerin kalplerinde özgürlük tutkusunu uyandırmıştı. Harun ve Alyans Okulu'ndaki birçok Yahudi öğrenci, Someka veya İran İçişleri Ulusal Sosyalist Partisi ve Pan-İranlılar da dahil olmak üzere faşist eğilimli grupların bazen Yahudilerle çatıştığına ve şiddet eylemlerinde bulunduğuna tanık oldu. Nazi Almanyası ideolojisinden etkilenen ve Yahudileri hedef alan aşırı milliyetçi ideolojiye sahip gruplardı bunlar. Harun ve arkadaşları sessiz kalmamaya karar verdiler. Daha sonra Lokman Salih'in editörlüğünü yaptığı Bani Adem dergisinin üyesi oldu. Bu dergi çeşitli partilerle yakın işbirliği içindeydi ve Harun Pan-İranlılara karşı düzenlenen sokak gösterilerine katıldı. Bu gösterilerden biri tutuklanmasına ve hapse atılmasına sebep oldu. Henüz 20 yaşında bile olmayan bir genç için 9 ay hapis cezası zor ama öğretici bir deneyimdi. Harun hapishanede İranlı sol görüşlü siyasi aktivist Bijan Cezani gibi askeri şahsiyetlerle tanıştı. Bu ilişkiler hayatının akışını şekillendirdi. Hapisten çıktıktan sonra Harun hayatını yeniden kurmaya karar verdi. Bu nedenle 50'lerde felsefe alanını seçti. Harun Yeşaya'yı ciddi bir eğitim aldı ve Tahran Üniversitesi'nin felsefe bölümüne kabul edildi. Öğrencilik yılları onun için entelektüel bir büyüme dönemiydi. Arkadaşlarıyla birlikte İran Yahudi Öğrencileri Örgütü'nü kurdu. Bu örgüt hala İran'daki Yahudi cemaatinin aktif kurumlarından biridir. Harun ayrıca Yahudiler Derneği'nin yayıncılığıyla da ilgilendi ve İran Yahudi Cemaatinin sesini güçlendirmeye çalıştı. Bu yıllar boyunca İran Yahudi Cemaatini ülkenin kültürel ve sosyal gelişmeleriyle sürekli olarak buluşturmaya çalıştı. Ancak hayat Harun Yeşayayi'nin sosyal faaliyetleriyle sınırlı değildi. Harun geçimini sağlamak için çalışmak zorundaydı. 19 yaşındayken arkadaşlarıyla birlikte slide ve reklam filmleri üretmek için küçük bir şirket kurdu. Bu şirket daha sonra Büyük Tebliğ Film Enstitüsü ve ardından Pakhşiran adını aldı ve adı İran reklam ve sinema endüstrisinde tanındı. Abbas Kiarostami, Ali Ekber Sadegi ve Dariush Mehrjoui gibi sanatçılarla çalışmak Harun'a yeni deneyimler kazandırdı. Fikirleri nasıl görselleştireceğini, nasıl plan yapacağını ve profesyonel bir ekip kuracağını öğrendi. Bu işbirlikleri İran sinemasına girişinin temel taşlarını oluşturdu. İran'da büyük bir siyasi ve sosyal dönüşüm yaşandı. Bu dönüşüm, miladi 1979 yılındaki İslam devrimi ve İslam Cumhuriyeti'nin kurulmasıyla gerçekleşti. Bu büyük siyasi ve toplumsal dönüşüme rağmen, İslami İran sadece sanatçılara değil, Harun Yeşayayi gibi dini azınlıklara mensup sanatçılara da sanatsal faaliyetlerine devam etme imkanı sağladı. Böylece Harun Yeşayayi 1979 yılında ilk filmi Caize'yi çekti. Film nispeten iyi karşılandı ve hayatında yeni bir yol açtı. Harun Yeşayayi İslam devrimi öncesinde reklamcılık ve kültürel prodüksiyon alanında sınırlı bir deneyime sahip olsa da sanatsal gelişimi ve İran sinemasındaki profesyonel konumu neredeyse İslam devriminden sonra şekillendi. Devrimden sonraki yeni atmosferde Nahoda Khurşid, Ecarineşin Ha ve Hamun gibi önemli ve kalıcı eserler üreterek İran sinemasının en saygın ve etkili isimlerinden biri haline geldi. Bu dönemde bilgili ve ilgili bir yapımcı olarak da adı duyuldu. Harun Yeşayayi İslam devriminden sonra İran sinemasının en başarılı yapımcılarından biri haline geldi. Ondan fazla uzun metrajlı film, düzinelerce belgesel ve reklam filmi çekti. Bu filmlerden bazıları İran sinema tarihinde önemli bir yer edindi. Nasir Tağvay'ın yönettiği Nahoda Khurşid bunlardan biridir. Film, Hicri Şemsi 1365 yılında İsviçre'deki Locarno Festivali'nde en iyi film ödülünü kazandı ve ayrıca Fecr Film Festivali'nde birçok ödül kazandı. Hicri Şemsi 1368 yapımı Dariush Mehrjoui'nin başyapıtı Hamun da onun yapımlarından biridir. Film, İran'daki Fecr Uluslararası Festivali'nde 6 Kristal Simorgh ödülü kazandı ve hala en popüler İran filmlerinden biridir. Tonbad Hicri Şemsi 1367 ve Kimya Hicri Şemsi 1373 filmleri Fecr Festivali'nde ödüller kazandı ve Harun'u titiz ve ileri görüşlü bir yapımcı olarak kanıtladı. Hicri Şemsi 1387 yılında Fecr İran Film Festivali tarafından devrim sonrası yılların en iyi yapımcısı olarak seçildi ve Simorgh ödülüne layık görüldü. Fakat Harun Yeşayayi sadece sinemada başarılı olmakla kalmadı, İran Yahudi cemaatinde de önemli bir rol oynadı. 14 yıldan fazla bir sürede Tahran Yahudi Derneği'nin yönetim kurulu başkanlığını yaptı. Bu dernek, İran Yahudi cemaatinin temel kurumudur. Hicri Şemsi 1357 devriminin çalkantılı döneminde ve sonrasında Doktor Sepir Hastanesi'nin yönetimini devraldı. Irak Bas rejiminin İran'a karşı yürüttüğü savaş sırasında tüm Tahran halkına ücretsiz hizmet veren bu sağlık merkezinin kapatılmasına izin vermedi ve hatta hastanenin yardımlarının savaşın bazı tıbbi ve yardım ihtiyaçlarını karşılaması için büyük çaba sarf etti. Yeşayayi ayrıca Tahran'daki Kuroş kompleksinde İran Yahudileri Merkez Kütüphanesini kurdu ve İran Yahudi entelektüel topluluğunun ülkenin diğer vatandaşları gibi İran'da net bir sese sahip olabilmesi için Temmuz dergisini yayımladı. Bu dergi İran Yahudilerinin düşünce ve kültürel kimliklerinin bir mecrasıydı. Harun Yeşaya'yı konuşmalarında İran Yahudilerinin bu toprakların ayrılmaz bir parçası olduğunu ve dini kimlikleriyle siyasi Siyonizm hareketi arasında bir ayrım yapılması gerektiğini sürekli vurgular. Bu net duruş, İran Yahudi topluluğunun tarihin en hassas dönemlerinden birinde uyumunu korumasını sağlamıştır. Harun Yeşayayi'nin hayatındaki en önemli anlardan biri, miladi 1984 yılında yaşandı. Kudüs gününde Tahran'daki cuma namazında bir konuşma yaptı. Bu konuşmasında İranlı Yahudilerin atalarının vatanında yaşadıklarını ve diğer İranlılarla birlikte onurlu bir hayat istediklerini cesurca dile getirdi. Bu duruşu medyada geniş yer buldu ve İran'daki özel konumunu yansıttı. Harun Yeşayayi bugün emekli olmasına rağmen İran Yahudi cemaatinde hala saygın bir isim. Ancak danışman olarak sosyal ve sinema faaliyetlerinde katılmaya devam ediyor. İranlı Yahudilerin gerçek hikayelerini içeren Biz Yahudiler adlı kitabı en önemli eserlerinden biri ve şu anda İran Yahudi cemaatindeki önemli olayları belgeleyen 60 yıllık tarih adlı bir kitap daha yazıyor. Dini kimlik ve vatan sevgisi, yani İran sevgisi arasında köprü kurabilen bir neslin örneğidir. Harun Yeşayayi, bir İranlı Yahudinin hem dini geleneklerine bağlı kalabileceğini hem de ülkesinin kültürel ve sanatsal gelişiminde rol oynayabileceğini göstermiştir. Harun Yeşayayi ve İran'da yaşayan binlerce diğer dini azınlığın yaşamı ve dini ve kültürel kimliklerini koruyarak elde ettikleri bireysel ve toplumsal başarılar, İran tarihinin yalnızca çoğunluk adına yazılmadığını göstermektedir. Azınlıklar her zaman bu tarihin önemli bir parçası olmuş, olmaya devam etmektedir ve edecektir ve her biri kendi katkılarıyla İran'ı bugün bildiğimiz haline getirmiştir. Harun Yeşayayi, İran'daki Yahudilerin yeteneklerini barışçıl ve uyumlu bir ortamda geliştirebildiklerinin açık bir örneğidir. Röportajlarında mesleki ve sanatsal gelişimini İran'a borçlu olduğunu defalarca vurgulamıştır. İranlı bir Yahudi olarak kendisini mesleki yolunu inşa etme ve Müslüman yurttaşları, diğer etnik kökenler ve dinlerle birlikte zirveye ulaşma fırsatı veren bir ülkedir bu. Kendisi farklı din ve etnik kökenlerin barış içinde bir arada yaşamasının İran için büyük bir kazanım ve dünyada eşsiz bir örnek olduğunu defalarca dile getirmiştir. Harun Yeşayayi konuşmalarında İran İslam Cumhuriyeti'ndeki İran Yahudilerinin yalnızca tanımakla kalmayıp, aynı zamanda güvenlik ve barışlarını sağlayan belirli bir yasal statüye ve haklara sahip olduklarını sürekli vurgulamaktadır. Ayrıca çeşitli röportajlarında İran Yahudileri ile Siyonistler arasındaki farkı vurgulayarak, İran Yahudileri kendilerini İranlı olarak görürler ve sadakatleri İran ülkesidir, demiştir. İran Yahudilerinin Siyonist rejimin ideolojisi veya faaliyetleriyle hiçbir bağlantısı olmadığını ve Siyonist rejimi İran Yahudilerinin yaşam ve değerlerine aykırı, yabancı bir siyasi hareket olarak gördüklerini açıkça ve defalarca dile getirmiştir. Evet dostlar, bu Tahran'ın eski mahallelerinden yükselen ve İran kültür ve sanatının parlayan isimlerinden biri olan Harun Yeşayayi'nin yaşam ve kalıcı mirasının hikayesiydi. İran'daki Yahudilerin durumunu tanıtmak ve incelemek üzere çıktığımız tarih yolculuğunun bir başka adımında bize katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki bölümde bu yolu takip etmeye ve sinema tarihinde ve bu toprakların çağdaş kültüründe İran Yahudileri hakkında tekrar konuşmaya çalışacağız. 1950'lerde Habibullah Hakimyan, Farajullah Nasimyan ve Azizullah Kordvani gibi isimlerin ilk film stüdyolarının kuruluşundan Amin Amini, Manuçehr Azari ve Manuçehr Nasibi Tabari gibi sanatçıların yapım, oyunculuk ve belgeseldeki rollerine kadar. Bin Çehre Bir Tarih podcastindeki bugünkü hikaye size ilham verdiyse lütfen podcast'i iranradio.ir ve sosyal medya hesaplarından takip edin, arkadaşlarınızla paylaşın ve görüşlerinizi bizimle paylaşın. Tekrar buluşuncaya değin, esen kalın, sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İman Nuru.
Muhterem dinleyiciler, batıl insanların İslam dinine yoğun ilgilerini ve bu semavi dini benimseyerek Müslüman olmalarını ele aldığımız ve her programda bu insanlardan birini tanıttığımız İman Nuru adlı sohbetimizin 11. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Hep birlikte dinleyelim.
Yeni Rus Müslüman kadın Ekaterina Morozova şöyle diyor: İslam en mükemmel dindir ve içinde insanları insan yapan birçok ders sunulmuştur. Örneğin İslam dini kadınlara özel hürmet ve saygı gösteriyor ve bu durum başka dinlerde göze çarpmıyor. İslam dini insanları kemale erdirmek ve yüceltmek için gelmiştir.
İslam dininin hakikat peşinde olan insanların kalbine nüfuz etmesi, sadece bu insanların araştırma yapması veya bu dini irdelemesiyle olmuyor. Ve insan fıtratı da bizzat bu semavi ve ilahi dinin hakkaniyetine şahitlik ediyor. Yeni yeni Müslüman olan bir insan, bu semavi dinin hakkında yaptığı araştırmalarla bu dini akli açıdan doğru ve mantıklı buluyor. Nitekim semavi İslam dini, Allah arayışında olan her insanın fıtratında kökü vardır ve kim bu dinin peşinden giderse farkında olmadan onu doğru çekilmeye başlar. Bu insanlardan biri de genç Rus kadın Ekaterina Morozova'dır. Morozova şimdi İslam dinini en mükemmel ve en gani din olarak seçmiş ve bu inancına karşı derin bir aşk beslemeye başlamıştır.
Bayan Morozova öylesine İslam'ın yüce taliminden etkilenmiş ki bu mukaddes dini yeryüzünde yolunu kaybeden tüm insanların gerçek kaybettikleri şey olarak tanımlıyor. Aslında bu yorum hem doğru ve hem ilginç bir yorumdur. Günümüzde birçok insan gerçek saadet ve hakiki huzura giden aydın ve doğru bir yolu bulamıyor ve ancak son ve en mükemmel din olan İslam dini onların bu ihtiyacını giderebileceği anlaşılıyor. Bu yüzden yeni Müslüman Rus bayan Morozova yeni inancına şiddetle bağlandığı için tüm kalbiyle şöyle diyor. Sanki yıllardır İslam'ı tanıyorum. Bu din o kadar güzel ki bir an bile ondan gafil olmak istemiyorum.
Peki ama ne oldu da Bayan Ekaterina Morozova İslam dinine ilgi duymaya başladı ve sonunda da Müslüman oldu? Morozova bu konuda ilkin ülkesinin durumuna işaret ederek şöyle diyor. Eskiden Rusya ya da eski Sovyetler Birliği komünist olduğundan insanlar özel bir dini izleme hakkından yoksundu. Fakat benim dedelerimin hepsi Hristiyandı ve gizlice bu inancı izliyordu. Ta ki Sovyetler Birliği dağıldı, bu insanlar özgürce Hristiyanlık veya diğer dinler hakkında propaganda yapma serbestisine kavuştu.
Rusya'da komünizmin hezimete uğraması, materyalist ve ilahi olmayan düşüncelerin beşerin manevi ve hatta maddi ihtiyaçlarını karşılayamayacaklarını ortaya koydu. Sovyetler Birliği halkı 70 yıl komünizm sultası altında hiçbir dine inanma hakkına sahip değildi. Bu insanlara komünizmin öğretilerini izledikleri takdirde mesut olacakları vaat ediliyordu. Ancak sonuçta bu hedef gerçekleşmediği gibi Sovyetler Birliği halkı despot ve materyalist bir rejimin sultası altında daha da bedbaht oldu. Gerçi bu insanlar gizlice tek manevi dayanakları olan din ve inançlarını korumuştu. Zira din ve inanç zorla yok edebilecek bir şey değildir. Bugün Batı dünyasında liberalizm gibi maddi düşünceler tüm çabalara rağmen çökmek üzere görünüyor. Zira maddiyat tek başına insanların saadetini karşılayamıyor. Çünkü saadetin maddi boyuttan başka manevi boyutu da söz konusudur.
Tahran Radyosu.
Buna karşın Ekaterina Morozova'nın Müslüman oluşunun sebebi sadece Rusya'da yaşanan gelişmeler değildi. Ve asıl İran'a geldiğinde içinde yaşadığı değişim buna sebebiyet verdi. Ekaterina'nın babası ticaret için ailesiyle birlikte İran'a geldi. Ve tam 2 yıl boyunca Rusya'nın Tahran Büyükelçiliğinde ikamet etti. Ekaterina bu süre içerisinde eğitimine devam etmenin yanında Farsça da öğrendi ve ailesiyle beraber Tahran'ın semtlerinden birine yerleşti. Ekaterina bu yıllarda İran milletinin İslam dini ve kültürüyle yakından tanışma fırsatı buldu.
Bayan Ekaterina Morozova'nın anlattığına göre İslam dinini benimsemesi tatlı bir rüya ile başladı. Ekaterina bu rüyayı şöyle anlatıyor. Her şey bir rüya ile başladı ve İslam dinine yönelik ilgimi uyandırdı. Rüyamda birçok olay yaşandı ve ben iradesiz bir şekilde bazı kelimeleri tekrarlamışım. O sırada uykudan uyandım ve uyanırken aynı kelimeleri tekrarladım. Macerayı anneme anlattım. O da söylediğim kelimelerin ne anlama geldiğini bilmiyordu. Birkaç gün sonra bu konuda araştırma yapmaya başladım ve kelimelerin anlamını öğrenmek istedim. Ta ki Arapça olan bu kelimelerin İslam dininin şahadetleri olduğunu öğrendim. Ancak Ekaterina sırf bir rüyası yüzünden Müslüman olmadı. Fakat bu rüyanın ardından hakikati öğrenmenin peşinden gitti.
Genç Rus kadını Katerina ilkin bir Hristiyan olduğu için bir papaza gidiyor ve gördüğü rüya ve İslam dini hakkında soru soruyor. Papaz şöyle diyor. İncil'in 18. bölümünde şöyle yazıyor. Benden sonra Hristiyanlıktan daha mükemmel bir dini olan biri gelecek ve benim izleyenlerim onu izlemeye başlayacak. Bu papaz birçok Hristiyan ruhaninin aksine Hristiyanlığın İslam dini hakkındaki gerçeği Ekaterina'ya anlatıyor. Maalesef günümüze dek gelen ve tarifata uğramış İncil'lerde Hristiyanlıktan sonra daha mükemmel bir dinin geleceğini ve Hazreti İsa'nın bu dinin gelmesini müjdelediğini işaret edilmiyor ve sadece Yuhanna İncil'inde bu konuya işaret ediliyor.
Ancak Kur'an-ı Kerim gerçek İncil ve Tevrat'ta İslam peygamberinin zuhuru müjdelendiğini buyuruyor. Nitekim Kur'an-ı Kerim'in Saf suresinin 6. ayetinde şöyle okumaktayız. Hatırla ki Meryem oğlu İsa, ey İsrailoğulları, ben size Allah'ın elçisiyim. Benden önce gelen Tevrat'ı doğrulayıcı ve benden sonra gelecek Ahmet adında bir peygamberi de müjdeleyici olarak geldim demişti. Gerçekte tüm semavi dinler Yüce Allah tarafından gönderilmiş ve ilkelerde ortaktır. Fakat her biri ondan önceki dinleri tamamlamaktadır. Nitekim Hristiyanlık Yahudi inancından daha mükemmel olduğu gibi İslam dini de Hristiyanlıktan daha mükemmel ve son semavi din olduğu için de en mükemmel dindir ve Allah-u Teala tüm insanlardan bu dine geçmelerini buyurmuştur.
Bayan Morozova, Hristiyan papazın bu sözlerini duyduktan sonra bu kez Müslüman alimlere başvuruyor ve böylece araştırmalarını tamamlamak istiyor ve sonunda İslam dini en üstün ve en mükemmel din olarak idrak ediyor ve resmen Müslüman oluyor. Bu arada anne ve babası da bu konuda ona mani olmuyor. Belki de anne ve babası İran'da yaşayarak Müslümanlarla yakın irtibatta oldukları için İslam dinine karşı daha anlayışlı olmalarını sağladı. Ekaterina bu konudan çok mutlu ve ebeveyni de İslam dinine ve onun inancına saygı gösterdiğini belirtiyor.
İslam dinini seçerek Müslüman olan kadınların hakkında en önemli meselelerden biri hicab meselesidir. Fakat Ekaterina İslami tesettür ile hiçbir sorunu olmadığını belirterek bunun sebebini de şöyle beyan ediyor. Ben bugüne kadar özgürce İslam dinini izledim. Eskiden de başkalarının bakışına maruz kalmaktan hoşlanmazdım. Müslüman olmadan önce de kadınların örtülü olmaları gerektiğine inanırdım ve sadece başörtüsü kullanmazdım. Müslüman olunca da onu kullanmaya başladım. Gerçekte Bayan Morozova, fıtratı, icabı, kadınların şehvetli gözlerden korunması için örtülü olmaları gerektiğini biliyor ve bu durumun sağlıklı sosyal yaşamını güvence altına alacağını ve İslam dini kadınlar için en güzel ve en uygun giyinmeyi önerdiğini görüyordu.
Bayan Morozova İslam hakkında ilginç görüşünü şöyle anlatıyor. İslam en mükemmel dindir. Ve içinde insanları insan yapan birçok ders sunulmuştur. Örneğin, İslam dini kadınlara özel hürmet ve saygı gösteriyor ve bu durum başka dinlerde göze çarpmıyor. İslam dini insanları kemale erdirmek ve yüceltmek için gelmiştir. Yoksa bu din insanlara yeni kısıtlamalar getirmek için gelmemiştir. Bizim bugünkü bilim adamlarımızın bulguları bundan 14 asır önce İslam dininde gündeme gelmiştir. Ve bu semavi din evrensel ve güncel bir dindir.
Bayan Morozova Kur'an-ı Kerim hakkındaki görüşünü de şöyle beyan ediyor. İncil ve Hristiyanlıkta bazı tahrifat yapıldığı halde Müslümanların semavi kitabı Kur'an-ı Kerim tarif edilmemiş bir şekilde günümüze dek ulaşmıştır. Kur'an-ı Kerim tüm soruların cevabını içeriyor ve Allah ile kulu arasında doğrudan sohbet anlamına geliyor. Ben birçok kez Kur'an-ı Kerim'den soru sordum, cevabımı da aldım.
Ekaterina Morozova, Hazreti Ali Aleyhisselam'ın oğlu ve İmam Hüseyin'in kardeşi Hazreti Abbas'a özel bir ilgi ve saygı duyuyor. Hazreti Abbas, Kerbela'da büyük fedakarlıkların ardından şehit düştü. Ekaterina Rusya'da okula gittiği sıralarda Hazreti Abbas hakkında bir kitap okuyarak o hazretin şahsiyetiyle tanışıyor. Ekaterina, Hazreti Abbas'ın mertlik ve fedakarlık gibi bazı özelliklerinden söz ediyor ve İslam peygamberi ve masum imamların nezdinde seçkin konumu bulunduğunu belirtiyor. Ekaterina şöyle diyor, birçok kez bir sorunla karşılaştığımda Hazreti Abbas'a tevessül ettim ve her defasında sorunum çözümlendi. O hazret keramet ve yücelik simgesidir ve ben her zaman o hazreti takdir ediyorum.
Ekaterina hac farizasını yerine getirme arzusunun yanında her zaman Kerbela'ya gitmeyi ve İmam Hüseyin Aleyhisselam ve Hazreti Abbas'ı ziyaret etmeyi arzu ediyor. Ekaterina son olarak Müslümanlara şu tavsiyede bulunuyor. İslam dini herkese saygı duyduğu gibi biz de ona saygı göstermeli ve hiçbir şeyini eksiltmemeli veya artırmamalıyız. Müslüman oluşumuzun kıymetini bilmeli ve İslam peygamberinin bu semavi dini yaygınlaştırmak için çektiği çabaları anlamlı ve Allah Teala'ya bizi bu dine doğru hidayete erdirdiği için teşekkür etmeliyiz.
Değerli dinleyiciler, batılı insanların İslam dinine yoğun ilgilerini ve bu semavi dini benimseyerek Müslüman olmalarını ele aldığımız ve her programda bu insanlardan birini tanıttığımız İman Nuru adlı sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik.
Programlarımızı Tahran Radyosu adlı Telegram kanalından takip edebilirsiniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran'a gezelim ve görelim. İran diyarının tarihi cazibelerini, kültürel ve doğal güzelliklerini ele aldığımız programımızda sizlerle birlikteyiz. Dizi halinde hazırladığımız programımız boyunca her bölümde İran'ın çeşitli yörelerini ve her yörenin bazı kentlerini ve ünlü bölgelerini ele aldıktan sonra her kentin tarihi, kültürel ve doğal cazibelerini tanıtmaya çalışacağız. Böylece siz de İran diyarının tarihi ve kültürel çeşitliliğiyle tanışmış olacaksınız. İran'da Fars, Kürt, Arap, Lor, Beluç ve Türkmen gibi çeşitli kavimlerin yaşaması bu topraklara özel bir kültürel çeşitlilik kazandırdığını şimdiden belirtmek isteriz. Yaşayan çeşitli kavimlerle tanışmanın İran diyarının gelenek ve göreneklerini daha iyi tanımakta yardımcı olabileceğinden her programın bir bölümünü de bu kavimlerden birinin gelenek ve göreneklerine ayırdık. Birlikte dinleyelim.
Geçen bölümde İran diyarı özel coğrafi şartları ve dağları, ormanları, çayırları, ırmakları ve diğer doğal güzellikleri bakımından büyük çeşitlilik arz ettiğini ve yine tarihi mazisi de bu ülkeyi kültür, medeniyet ve mimari gibi bakımlardan has bir zenginliği kazandırdığını anlattık. Şimdi programımızın ikinci bölümünde İran'ın çeşitli yörelerine seyahatimize başlamak ve sizi bu güzel diyarın güzellikleri ve cazibeleriyle tanıştırmak istiyoruz. Buna göre seyahatimize İran'ın güneyinde yer alan Fars eyaleti ile başlıyoruz. Fars eyaleti tarihi eserleri ve güzel doğası bakımından İran'ın en değerli yörelerinden biri sayılır. Bu eyaleti doğa ve tarihin bütünleştiği bir yöre olarak da niteleyebiliriz.
Fars eyaleti İran tarihiyle eşit mazisi olan bir yöre ve eski İran ve hatta dünyanın en eski medeniyetlerinden birinin şekillendiği en önemli merkezlerden biri sayılır. Fars diyarı bilim, medeniyet ve kültür beşiğidir ve İran milleti ve başka milletlerin gözünde de şayeste bir konuma sahiptir. Fars diyarı dağlarında ve kayalarında göze çarpan tarihi eserlerin motifleri ve şaşırtıcı derecede güzel mimarisiyle her zaman arkeologların ve tarihçilerin ilgi odağında yer almıştır. Fars eyaletinin dağlık alanlarında geçmişe 4000 yıla dayanan İlamiler döneminden geriye kalan kabartma eserleri, M.Ö. 6. yüzyıla ait Hahameneşiler döneminin muazzam Taht-ı Cemşit ve Pasargat kalıntıları ve yine Sasaniler döneminden yörenin çeşitli kentlerinden geriye kalan tarihi eserler hepsi bu yörenin eski medeniyetinin dorukta olduğunu gösteriyor. Bundan başka Fars diyarı derin ve köklü bir kültürel mazisi vardır. Molla Sadra, Hafız, Sadi ve diğer birçok şair ve yazar ve bilgin bu yöreden çıkmış ve İran ve dünya kültürüne ebedi eserler kazandırmıştır.
Fars yöresinin tarihi hakkında anlatılanlara göre milattan yaklaşık 1100 yıl önce Arya ırkından bir kavim uzun bir yolu kat ederek ve çeşitli engellere girdi bıraktıktan sonra kuzeyden İran platosuna girdi. Fars veya Pars kavmi olarak anılan bu kavim bugünkü İran'ın güneyinde ılımlı bir bölgeye yerleşti ve bölgeye de kendi adını verdi. Böylece İran'ın en eski medeniyet merkezlerinden biri şekillendi ve daha sonraları birçok kez hükümet merkezi ve ülkenin başkenti olarak seçildi. Pars kavmi İran platosunun en eski sakinleridir ve Hahameneşiler ve Sasaniler de bu kavime mensuptur. Hahameneşiler olarak anılan Parslar M.Ö. 559 ila 339 yılları arasında Fars yöresinde iktidarı ele geçirdi ve zamanla nüfuz alanını o dönemin uygar dünyasının büyük bir bölümüne yaymayı başardı. Bu dönemde Fars yöresi hükümetin merkezi olarak o çağın tüm zanaatkarlarını ve barındırmaya başladı ve böylece İran'ın en eski medeniyet merkezlerinden birine dönüştü. O dönemde geriye kalan Taht-ı Cemşit ve Pasargat kalıntıları bu iddianın ispatı sayılır. Öte yandan İslam'ın İran'da yayılmaya başlamasının ardından Atabekler, İncu Hanedanı, Muzaffer Hanedanı ve Zendi Hanedanı gibi devletler Fars yöresini merkez olarak seçti. Zendiye Hanedanı iktidarın başına geçti. Dönemde bu yöreyi imarlı hale getirdi. Ki bunu da Fars yöresinin tarihi eserlerine gözden geçirirken anlatacağız.
Fars eyaleti 133 bin kilometre karelik alanı ile İran'ın güneyinde yer alıyor ve 29 ilçeden oluşuyor. Bu eyalet kuzeyden İsfahan, doğudan Yezd ve Kerman, güneyden Hürmüzgan ve batıdan da Kohkiliyo, Buyur Ahmet ve Buşehr eyaletleri ile komşudur. Fars eyaletinin merkezi tarihi önem ve kültürel yüksek konumu itibariyle İran'ın seçkin kentlerinden biri sayılan Şiraz kentidir. Fars eyaleti genelde dağlık bir yörede sayılır. Eyalette bulunan dağlar ise aslında İran'ın kuzeybatısından güneyine doğru uzanan Zagros Sıra Dağları'nın uzantısıdır. Fars eyaleti bir yandan Fars Körfezi ve diğer yandan kuzeydoğudan çölün komşuluğunda bulunması itibariyle çok çeşitli ve eşsiz bir iklim yapısına sahiptir. Eyalette genel olarak 3 farklı iklim göze çarpıyor. Eyaletin kuzey ve kuzeybatısı kısmen sert kışları ve ılımlı yaz mevsimleriyle bilinirken, merkezi yörelerinde kışlar ılımlı ve yağışlı ve yaz ayları da sıcak ve kuraktır. Yörenin 3. iklimi ise güney ve güneydoğuda ılımlı kışları ve çok sıcak yaz ayları olan bölgede hakimdir.
Fars eyaletinin su kaynakları, yeraltı su kaynakları ve ırmakları olmak üzere ikiye ayrılır. Eyalette iklim çeşitliliği yüzünden birçok ırmak, çeşme, şelale ve gölet vardır. Fars eyaletinin en önemli ırmağı eyaletin kuzeyindeki dağlardan kaynaklanan ve Bahdigan göletinde akan Kor ırmağıdır. Firuzabad, Karaamaç ve Fahlian ırmakları da eyaletin çeşitli dağlarından kaynaklanır ve Fars Körfezi'ne akar. Fars eyaletinde birkaç önemli gölet de vardır. Bahdigan, Maharlu, Ejen ve Perişan göletleri eyaletin en önemli 4 göletidir. Öte yandan eyalette bulunan şelaleler, doğal çeşmeler ve dağların eteğinde akan ırmakların çevreleri eyaleti ziyaret edenlere eğlence ve özellikle avlanma bakımından eşsiz fırsatlar sunuyor.
Zengin su kaynakları ve verimli toprakları ile Fars eyaleti aynı zamanda İran'ın en önemli tarım merkezlerinden biri sayılır. Eyaletin tarım ürünlerinin önemli bir bölümünü arpa, buğday ve mısır oluşturuyor. Fars eyaletinde üretilen pirinç ve narenciye İran'ın en kaliteli tarım ürünleri arasında yer alıyor. Fars eyaletinde tarımın yanı sıra besicilik de oldukça yaygın bir meslektir ve İran'ın et ve süt ürünlerinin önemli bir bölümünü karşılamaktadır.
Fars eyaletinin nüfusu yaklaşık 4,5 milyondur. Yöre halkının çoğunluğu Farsça konuşuyor fakat eyalette çeşitli kavimlerin bulunması itibariyle Türkçe, Lorca ve Arapça da yörede konuşulan dillerin arasında yer alır. Fars eyaletinde ayrıca Yahudi, Hristiyan, Zertüştü ve diğer dini azınlıklarda yaşıyor. Yine bu eyalet İran'ın en büyük aşiretlerini barındıran yörelerinden biri sayılır. Fars eyaletinde Kaşkai, Humse, Memesene ve Elvar Kohkiluye aşiretleri yaşıyor. Ki bu aşiretlerin her biri de çeşitli boylara ve tayfalara ayrılır. Gerçekte Fars yöresinin aşiretleri bu yörenin zengin kültürünün temelini atan insanlardır ve bu kültür günümüzde de aşiretlerin yaşam tarzına yansırken eyaletin en önemli turistik cazibelerinden birini oluşturuyor. Fars yöresinde halı, iknem, lepenek gibi el sanatları özel önem arz eder. Yörenin çeşitli ilçelerinde ahşap üzerine hatam, münebbet ve muarrak işleme sanatları da oldukça yaygındır. Metal üzerinde işleme el sanatlarında Fars ziyaretinin derin bir mazisi söz konusu ve gümüş işleme ve gümüş üzerinde oyma işleme gibi sanatlarda ün yapmış bir yöre sayılır.
Fars eyaletinin bitki örtüsünü, bitkisel ilaç ve sanayi sektörlerinde kullanılan ağaçlar ve bitkiler oluşturuyor. Yöre özellikle çeşitli hastalıkların tedavisinde kullanılan bitkiler bakımından ve yine hayvan ürünleri ve çeşitleri açısından zengin bir yöre sayılır. Fars eyaletinde koruma altına alınan sit alanlarında türlü memeli hayvanlar, kuşlar ve deniz canlıları yaşıyor.
Muhterem dinleyiciler, İran diyarının tarihi cazibelerini, kültürel ve doğal güzelliklerini sizlerle paylaştığımız İran'ı gezelim, görelim başlıklı programımızın ikinci bölümünün sonuna geldik. Bir sonraki bölümde yeniden buluşuncaya dek esen kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İyi Yaşamak Sanatı.
Muhterem dinleyiciler, İyi Yaşama Sanatı isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
Programımızın bu bölümünde yeteneklerin yetiştirilmesiyle ilgili konuşacağız. İyi yaşamak sanatı öğrenilmesiyle insanın yaşamını iyileştiren maharetlerin toplamıdır. Daha iyi yaşamak için atılması gereken ilk adım düşünmek ve düşünmeyi özen göstermektir. Başkalarının akıllarından ve fikirlerinden yararlanıp onlara danışmak ve öğüt dinlemek de iyi yaşamak için olmazsa olmazlardan sayılır.
Düşünme insanın kendini daha iyi tanımasına yol açar. Kendini tanıyan her insan yetenekleri, ruhsal ve fiziksel kabiliyetleri, zayıf ve güçlü noktaları, istekleri ve kısıtlamalarını tanır. Böylece bir insan iyi yaşamak için gereken temel adımlardan birisini atmış olur. Bir insan kendini tanıyarak eksik yanlarını giderip bir yandan da yeteneklerinin filizlenmesi doğrultusunda plan yapabilir. İnsan kendini tanıyarak eksikleri ve kusurlarını da tanıyıp hayat yöntemini daha mantıklı bir şekilde seçebilir veya değiştirebilir. İşini sevmeyen bir doktorun tarihe daha fazla ilgi duymasını anlayıp tarihçi olması veya yeteneklerini daha sonra tanıyan bir öğretmenin yıllar sonra giyim tasarımcısı olup usta ve tanınmış bir tasarımcıya dönüşmesi gibi. İnsan yeteneklerini keşfedip yetiştirmesi sayesinde huzura kavuşmasının yanı sıra hayatından keyif almanın da tadına varacaktır.
Maharetlerin öğrenilmesi ve üretilmesi bir insanın güçlü yanını oluşturabilir. Allah Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ise bu konuda güzel bir tavsiyede bulunarak şöyle buyurmuşlardır. Ya alim ol ya da ilim öğrenmekle meşgul ol. zamanını boş bir şekilde sadece eğlenmek ile geçirme. İslam dini Müslümanları Kur'an'ı ve dini bilimler, ahlak bilimleri, tıbbi bilimler, doğa bilimleri ve ayrıca tarımcılık, bağcılık, bostancılık, gemicilik, balıkçılık mesleklerde maharet elde etmesine vurgu yapmıştır. Semavi dinimiz güncel ve modern bilimlerinde öğrenilmesine insanın korkulması ve gelişmesine yardımcı olacağı konusuna da vurgu yapmıştır. İmam Ali Aleyhisselam bu konuda ilgi çekici bir tavsiyede bulunmuşlardır. Kendi döneminin çocuğu, zamanın çocuğu ol.
Hali hazırda bilim ve teknolojinin ilerlemesi, internet ve sanal alemin yaygınlaşması ile insanların iletişim ve etkileşim şekli de değişikliğe uğramıştır. İnternetin mekan ve zaman ötesinde olma özelliğinin yanı sıra kolayca erişilebilirliği, geçmişe göre farklı sosyal etkileşim şekillerinin ortaya çıkmasına yol açıp yaşam tarzı, toplumsal etkileşimler hatta siyasi katılımlardaki durumu bile etkilemiştir. İnternet artık en önemli bilgilendirme aracı haline gelip en temel iletişim kanalına dönüşmüştür. İnternet ve sosyal ağlar da başka olgular gibi olumlu ve olumsuz etkilerini beraberinde getirmiştir. Bu etkilerin olumlu yönlerinden yararlanmak için ise planlamaya ve kamuoyunu bilgilendirmeye ve onlarda farkındalık yaratmaya ihtiyaç vardır. Ancak kimi insanlar günümüzde Facebook, Instagram, Telegram gibi sanal aleme aşırı derecede düşkünlüklerinden dolayı zamanlarını boşa harcıyorlar.
Tahran Radyosu.
İnternet ve sanal alemin aşırı derecede kullanılması insanın beyninin ve gözünün yorulmasına ve stresinin artmasına yol açar. Bundan dolayı sanal alem ve bu imkandan doğru şekilde yararlanma yöntemlerini öğrenmek toplumun her biri için zaruri bir eğitimdir. Bu eğitim sayesinde bir insan bu önemli araçtan doğru şekilde yararlanıp ilerleme kaydedebilir. Gün içinde zamanı doğru kullanmak bir insanın daha iyi yaşamasına büyük bir katkısı olacaktır. Yeni bilimleri öğrenmek ve öğretmek için kitap okumaya büyük bir zaman diliminin ayrılması şarttır. Okumak ve öğrenmek hayatımızda daha önce yaşayamadığımız daha iyi anlar yaşamamıza yol açar. Kitap okumak daha iyi, daha şefkatli ve daha anlayışlı olmamızı sağlar.
2013 yılında Amerika'daki Emory Üniversitesi'nde kitap okuyan ve okumayan insanların beyinleri arasında bir karşılaştırma yapan araştırma yapıldı. Bu üniversite araştırmacıları beyin taraması yaparak kitap okumanın insanı okuduklarını düşünmeye ve hayal etmesine hatta dokunmasına yol açtığı kanısına vardılar. Ünlü İngiliz piyes yazarı ve şair Oliver Goldsmith kitap okumak ile ilgili şunları söylüyor. İyi bir kitabı ilk kez okuduğum zaman yeni bir arkadaş ile tanıştığım gibi hissediyorum kendimi. Aynı kitabı ikinci kez okuduğum zaman ise eski bir dost ile tekrar görüşmüş gibiyim.
Evet arkadaşlar, faydalı kitapların günde bir yaprağının okunması bile hayatınızda esen bir meltem niteliğinde olup yeni kapıların açılmasına yol açacaktır. Kimi zamanlar bazı kişiler pesimist yaklaşım veya imkanlarının az olmasından dolayı öğrenmek ve eğitimden yararlanamazlar. Bir kişinin kısıtlamalardan dolayı tabii olarak yeteneklerine yetiştirememesi ve dışa vuramaması inkar edilemez bir gerçektir. Örneğin, ressamlıkta yeteneğini keşfedip ancak gereken resim malzemelerini almaya gücü yetmeyen birisi veya teknik işlerde yetenekli olup ancak eğitim merkezlerine gidemeyen bir kişi muhakkak bu yeteneğini dışa vurmakta sorun yaşayacaktır. Bunun gibi birçok örnek sayılabilir. Her insanın kendine göre hayatını etkileyen kısıtlamaları ve sınırlandırmaları vardır.
Bir insanın sadece oturup eksik yönlerine odaklanması halinde erişilmez ülkeler ve arzuları düşünmesi onun hayal kırıklığına uğramasına yol açar. İmkanların az olması geçilmeyecek bir engel değildir. İnsan kendi yeteneklerini tanıyarak bu engelleri zorlamalı ve yeteneklerinin filizlenmesi doğrultusunda çaba göstermelidir. Bu ise daha iyi bir yaşam için önemli bir adım sayılır. Her maharetin öğrenilmesi yeni ve bilinmez bir yolculuğa çıkmak gibidir. Öyle bir yolculuk ki insanın yeteneklerinin tanınmasına yol açıp daha iyi yaşama doğrultusunda önemli bir adım atmasını sağlayacaktır. İmkanların az olması engelini aşmak için birkaç yöntem mevcuttur. Yeni maharetlerin öğrenilmesi için en kısa ve en pratik yol, daha önce bu yolları kat eden birilerini bulmaktır. Deneme yanılma yöntemi ile başarıya ulaşan bu insanlar size büyük yardımlarda bulunabilirler. Bu kişilerin deneyimleri sizi epey ileriye götürecektir. Hatta bir süre mahareti öğrenmek maksadıyla bu kişilerin yanında çalışmak ve onlarla beraber bir mesleğin sırlarını çözmek ciddi derecede başarı sağlayabilir.
Örnemek, ilgi ve sevgiyle sentezlendiği zaman insanda neşe ve moral yaratıyor. Böyle bir insan çalıştığı alanda her şeyi hızlı ve toplu bir şekilde öğrenmek isteyecektir. Tabii zor günler yaşayıp ağır baskılara katlanmak mecburiyetinde kalabilir, yorulabilir, hatta bundan da vazgeçebilir. Ancak öğrenmek yolunda sabırlı olmak ve dayanıklı olmak büyük bir önem arz etmektedir. Özel bir meslek veya bilim dalında acelesiz ve sürekli ilerlemek nihayetinde başarıya yol açacak bir yöntemdir. Kısıtlamalar ve engelleri aşmanın bir başka yolu da dostane veya çalışma grubuna katılmaktır. Grup halinde olmak başkalarından da bir şeyler öğrenmesine yol açmasıyla birlikte ilerleme doğrultusunda insanın daha motive olmasını sağlar. Bu grup herhangi türde bir grup olabilir. Örneğin satranç grubu, internetteki bir eğitim grubu veya okul arkadaşları grubu da aynı niteliği taşımaktadır.
Önemli olan moralleri yüksek ve zihinleri açık insanlarla birlikte öğrenmektir. Böyle bir grupta bir maharetin öğrenilmesinin yanı sıra birbirinin imkanları ve araçlarından yararlanılabilir. İmkanların var olduğu bir ortamda bir insan yeteneklerini keşfedip filizlenmesini sağlamak için eğitim kurslarına katılabilir. Birkaç ay veya birkaç dönem içerisinde usta öğretmenler ve uzmanlar sayesinde çaba göstererek yeteneklerin yetiştirilmesi mümkündür. Siz de alıştırma yapmak suretiyle maharetlerinizi güçlendirip hayatta bu imkanınızdan yararlanabilirsiniz. Maharet öğrenmek ve o mahareti uygulamaktaki başarı insanın özgüvenini artırır. Bu ise daha iyi yaşamak için gerekli bir adımdır. Bilgin Eflatun bu konuda şöyle demiştir: "Doğa bizim hepimizde benzer yetenekler yaratmamıştır. Yetenekler farklıdır. Kimileri özel bir iş için, kimileri de başka alanlarda yeteneklidirler."
Muhterem dinleyiciler, Yaşamak Sanatı isimli programımızı dinlediniz.
Sohbetimizin sonunda programlarımızı Tarhan Radyosu isimli Telegram kanalımızdan da takip edebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradios.ir/tr/ adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti via turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-2122-0136-82, ayrıca 0098-2122-0136-82 veya 0098-2122-16-2753 telefon numaralı sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Ganan Teheran, sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana.